Bölüm 3. Kamu hukuku, özel hukuk ayrımı. Hukuk ilminde uzmanlaşma. Hukuk ilmi, farklı karakter taşıyan hukuk kurallarından oluştuğundan, bunların bir tasnife tabi tutulması, muhtelif hukuk disiplinlerinin içeriklerinin incelenmesini kolaylaştıracaktır. Ayrıca, teknik ve ekonomik alandaki değişim ve gelişimler, özellikle 20. yüzyılda çok geniş bir alanı kapsayan pozitif hukuk kuralları arasında da bir ayrıma ve ihtisaslaşmaya yol açmıştır. Bu ayrım temelini özel hukuk, kamu hukuku ayrımında bulmuştur. 1. Kamu hukuku, özel hukuk ayrımı üzerinde ileri sürülen görüşler. Hukukun özel hukuk, kamu hukuku ayrımı Roma hukukundan kaynaklanmıştır. Bu ayrım, Roma hukukçuları tarafından ortaya atılmış ve Avrupa'da hukukçular arasında özellikle hukuk öğretimi alanında rağbet görmüştür. Roma hukukunda Ulpianus, kamu hukukunun Roma devleti ile ilgili hususları Status Romanus kapsadığını, özel hukukun ise Jus Civil, Roma vatandaşlarına Civis Romanus uygulanan ve fertlerin yararını sağlayan Utilitas Singularum hukuk olduğunu belirtmiştir. Justinius'un 6. yüzyılda hazırlattığı Roma hukuku külliyatında, sonraki ismiyle Corpus Juris Civilis da, Jus Privatum Jus Publicum ayrımına rastlanmaktadır. Corpus Juris Civilis'te açıklandığına göre, kamu hukuku Roma devletine, özel hukuk ise bireylerin menfaatlerine hizmet eder. Dipnot Schwarz Medeni Hukuka Giriş 1946 sayfa 2. 19. yüzyılın başından itibaren, kamu hukuku, özel hukuk ayrımı tekrar yapılmaya başlanmıştır. Bu ayrım 19. yüzyılda Avrupa'da liberal hukuk devleti anlayışına da uygunluk sağlamıştır. Bugün de devletin hukuk alanına karışmasının en aza indirmenin ölçüsü bu ayrımdır. Buna karşılık hukuk sistemini kamu hukuku olarak kabul eden sosyalist devletlerin hukuk sistemlerinde bu ayrım yapılmamıştır. Avrupa hukukunda bu ayrım gerek pozitif hukukta kanunlaştırma hareketlerinde ve gerek hukuk öğretiminde büyük rol oynamıştır. Bir hukuk dalının kamu hukukuna mı yoksa özel hukuka mı girdiğini tespit etmek için bazı kriterlere ihtiyaç vardır. Bunun için çeşitli kıstaslar ileri sürülmüştür. Montesquieu, kamu hukukunun yönetenlerle yönetilenler, özel hukukun ise fertler arasındaki hukuki ilişkileri düzenlediğini belirtmiştir. Roma hukukçuları ise hukuk kuralının sağladığı yarar ve menfaat üzerinde durmuşlardır. İleri sürülen görüşleri şu şekilde özetlemek mümkündür. 1. Menfaat teorisi. Menfaat teorisi denilen bu görüşe göre hukuk kuralının koruduğu menfaatin niteliğine önem vermek gerekir. Kişisel menfaatlere hizmet eden hukuk kuralları özel hukuka, toplumun menfaatlerini düzenleyen hukuk kuralları da kamu hukukuna girer. Alman hukukçuları bu ölçünün yetersiz olduğunu, bazı özel hukuk kurallarının jus privatum aynı zamanda toplum menfaatine de hizmet ettiğini müşahede etmişlerdir. Bundan başka menfaat kavramı nispi bir kavram olduğundan kişisel menfaat ile kamusal menfaat arasındaki sınır belli olmamaktadır. Medeni hukuk alanında aile hukukunda yer alan evlenme, boşanma, velayet, vesayet ve ehliyet gibi kamu menfaatinin üstün olduğu hukuki ilişkileri düzenleyen kurumların neden özel hukuka girdiği açıklanamamaktadır. Bundan dolayı Alman hukukçuları 3 faktör üzerinde durmuşlardır. Bunlar kuralın izlediği amaç, kuralın bahşettiği imkan ve kuralın yetki verdiği sücedir. Bu kriterler birleştirilerek muhtelif teoriler ileri sürülmüştür. 2. Egemenlik teorisi. Egemenlik teorisi denilen görüşe göre kuralın izlediği amaç ve bahşettiği imkan birlikte dikkate alınmalıdır. Bir hukuk normu kamu yararına hizmet ediyor ve devletin bir organına kamu kudreti bahşediyorsa o kural bir kamu hukuku kuralıdır. Jus publicum. O halde kamu yararı amacı izleyen ve kişinin tabi olduğu devlet otoritesine emir verme yetkisini tanıyan kurallar kamu hukuku kurallarıdır. Taraflar bu kurallar üzerinde serbest iradelerine dayanarak değişiklik yapamazlar. 3. İrade serbestisi teorisi. İrade serbestisi teorisine göre kişiler arasındaki hukuki ilişkileri, onların serbest iradelerine göre düzenleyen kurallar özel hukuk kurallarıdır. Emredici nitelik taşıyan, yani tarafların serbest iradeleriyle değiştirilmesi mümkün olmayan hukuk kuralları kamu hukukundandır. Ancak özel hukukta yer alan çok sayıda emredici hüküm bulunduğundan bu teori de eleştirilmiştir. 4. Eşitlik teorisi. Eşitlik teorisine göre eşit durumda bulunan kişiler arasında işbirliğine dayanan hukuki ilişkileri düzenleyen kurallar özel hukuk alanına girdiği halde, ilgili kişi ile devlet otoritesi arasındaki tabiyet, bağımlılık, subordination ilişkisi esasına dayanan hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları kamu hukuku kurallarıdır. Kamu hukuku kuralları üstler ile astlar arasındaki ilişkileri, dipnot, Kelsen, kamu hukuku özel hukuk ayrımına karşı çıkmış olmakla beraber bu konuyu incelerken özel hukukun aynı değerde olan eşit süjeler arasındaki bir ilişkiyi, kamu hukukunun ise bir üst ve alt süje arasındaki birisi diğerine oranla daha çok değere sahip bir ilişkiyi gösterir. Kamu hukuku egemenlik ilişkilerini, özel hukuk ise hukuk ilişkilerini inceler. Özel hukuk kuralları ise eşit durumda bulunan kişiler arasındaki hukuki ilişkileri düzenler ve kişi menfaatlerini korur. 5. Kamu hukuku özel hukuk ayrımına yöneltilen eleştiriler. Başta Kelsen ve Dürit olmak üzere birçok hukukçular ortaya atılan teorilerin yetmezliği nedeniyle kamu hukuku özel hukuk ayrımının bilimsel olmayıp suni bir ayrım olduğunu iddia etmişlerdir. Bu yazarlara göre hukuk kuralları kaynağını normlar hiyerarşisinde Kelsen ve sosyal dayanışmada Dürit bulur. Rippert ise bu ayrımın uzmanlaşmaya neden olmasıyla hukuku zayıflattığını ve hukukun bütünlüğünü bozduğunu ileri sürmüştür. Diğer taraftan bazı hukukçular her iki hukuk kolunun birbiri içine girmiş olduğunu görerek bazen kamu hukukunun emredici kurallarının özel hukuku istila ettiğini, bazen de özel hukuk kurallarının kamu hukukunda uygulandığını tespit etmişlerdir. Dipnot, Mözo Şabano 20 sayfa 59, Savetier, Dudro Civil Doro Public 1950. Örneğin, bir devlet dairesi için bir bina kiralanması özel hukuk kurallarına bağlı tutulmaktadır. Dipnot, Oğuzman sayfa 2. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde bir süre ders vermiş olan Profesör Schwarz, bu ayrımın konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak ve iş bölümü açısından bir değer taşıyabileceğini ifade etmiştir. Dipnot, Schwarz, sayfa 4. Gerçekten 20. yüzyılda hukuk dallarının sayısı o kadar artmıştır ki, ileri sürülen teoriler ayrımı açıklamaya yeterli olmamaktadır. Buna karşılık, hukuk kanunlarının derinlenmesine incelenmesinde, kamu hukuku, özel hukuk ayrımının yararlı olduğu uygulamada da uygulayıcıların bazı konularda uzmanlaşmaya uygun ve yararlı gördükleri söylenebilir. 2. Kamu hukukunun kapsamına giren hukuk dalları. Esas itibariyle özelliğini kamu kudretinden alan kamu hukuku, iç kamu hukuku, anayasa hukuku, idare hukuku ve ceza hukuku ve dış kamu hukuku, devletler hukuku olmak üzere ikiye ayrılır. 1. Anayasa hukuku. Anayasa hukukunun tanımı. Anayasa hukuku, devletin kuruluşunu, şeklini, siyasi yapısını ve örgütünü, organların görev ve yetkilerini, kişilerin temel hak ve hürriyetleri ile ödevlerini sistematik biçimde inceleyen hukuk dalıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra anayasa hukukuna siyasi partiler, baskı grupları gibi siyasi kurumlar da eklenmiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısında anayasa hukukuna hukuk politikası ismi de verilmiştir. Anayasa hukukuna ilişkin temel kurallar anayasa adını alır. Anayasa diğer kanunlardan üstündür çünkü kanunlar anayasaya aykırı hüküm ihtiva etmezler. Anayasa hukukunda genel esaslar başlığı altında anayasa hukukunun soyut kavramları, ilkeleri, çeşitli siyasi kuruluşlar, özel bir bölümde de Türk Anayasası incelenmektedir. 2. Anayasa hukukumuzda kanunlaştırma hareketleri. Türkiye'de ilk anayasa Mithat Paşa ve arkadaşlarının teşvikiyle hazırlanan ve 2. Abdülhamit tarafından ilan edilen ve 1831 tarihli Belçika ve 1851 tarihli Prusya anayasalarından esinlenen 1876 tarihli Kanuni esasidir. Bu kanun ile temel ilkenin milli hakimiyet olduğu kabul edilmiştir. 1876 anayasasında sultana meclisi seçim yapmak şartıyla feshetmek, kanunları veto etmek, bakanlar kurulunu tayin ve azletmek yetkileri tanındığından yürütme organının üstünlüğü ilkesi kabul edilmiştir. Yargı kuvveti, şeriye ve nizamiye mahkemeleri adı altında ikiye ayrılmıştır. Şeriye mahkemeleri, şeriat hükümlerine göre miras, velayet ve aile hukuku ile ilgili konulardaki ihtilaflara bakar. Nizamiye mahkemeleri ise ceza davalarına bakmakla yükümlüdür. 1876 Anayasası, 2. Abdülhamit'in meclisi kapatması ile ancak 1908 yılında 2. Meşrutiyet'le beraber yeniden yürürlüğe konulmuştur. Milli mücadeleden sonra 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yürürlüğe girmiştir. Cumhuriyet'in kurulmasından sonra 1924 tarihli 491 sayılı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu anayasa 1921 anayasasından farklı olarak insan hak ve özgürlüklerine yer vermiştir. Milli egemenlik teorisi yani siyasi rejim olarak demokrasi bu anayasada yer almış ve devletin temelini teşkil etmiştir. Yasama, yürütme ve yargı kuvvetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanmıştır. Yürütme yetkisine haiz bakanlar kurulu meclis tarafından ve meclisin içinden seçilen milletvekillerinden oluşur. Bu kanunda yasama ve yürütme yetkileri Millet Meclisi'nde toplandığından kural olarak Kuvvetler Birliği sistemi kabul edilmiştir. Egemenlik tek ve bölünmez olduğundan devletin işlevleri ayrı ayrı organlara verilmemiştir. Yürüme kuvveti Cumhurbaşkanı ve bakanlardan oluşur. 27 Mayıs 1960 hareketinden sonra kurulan, kurucu meclis tarafından hazırlanan ve halk oyuna sunularak çoğunlukla kabul edilen 334 sayılı ve 1961 tarihli anayasa çıkarılmıştır. 1488 sayılı ve 1971 tarihli kanunla bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu anayasaya da kuvvetler ayrılığı sistemine yer verilmiştir. Pozitif hukukta kuvvetler ayrılığı devletin fonksiyonlarının ayrılması demektir. 12 Eylül 1980 askeri harekatından sonra Anayasa hukukunun kaynağını 1982 tarihli ve 2709 sayılı TC Anayasası oluşturur. 1982 Anayasası Danışma Meclisi tarafından hazırlanmış, Milli Güvenlik Konseyi tarafından gerekli değişikliklerin yapılmasından sonra halk oyuna sunularak büyük çoğunlukla kabul edilmiştir. 1982 Anayasası, 1961 Anayasası gibi devletin işlevlerini yasama, yürütme ve yargı organları arasında dengeleyerek paylaştırmış ve yumuşatılmış, ılımlı bir işbirliğine dayanan bir kuvvetler ayrılığı sistemini kabul etmiştir. Şöyle ki, kanun tasarıları Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmakta, görüşüldükten sonra uygun görülürse kanun olarak kabul edilmektedir. Böylece her iki organ arasında işbirliği sağlanmış olmaktadır. Böylece birçok anayasalarda da kabul edilmiş bulunan kuvvetler ayrılığı ilkesine dipnot bakınız aşağıda 5.4b uygun olarak anayasamızda devlet fonksiyonunu 3 ayrı organ vasıtasıyla yerine getirmektedir. Bunlar a. Yasama yetki ve görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olan bu yetki norm koymak yani kanun koymak yetkisidir. B. Yürütme yetkisi ve görevi bu yetki ve görev, kamu hizmetlerinin anayasa ve kanunlara bağlı olarak yerine getirilmesidir. C. Yargı yetki ve görevi, bu yetki ve görev, Türk milleti adına bağımsız yargı organları tarafından kullanılır. Yasama kuvveti, yürütme kuvvetini, yargı kuvveti ise her ikisini denetlemektedir. 3. Anayasamızın temel ilkeleri. Anayasanın birinci maddesine göre Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Anayasanın temel ilkeleri Cumhuriyet'in niteliğini taşıyan ikinci maddede yer almaktadır. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu maddeden anlaşılacağı üzere temel ilkeler şunlardır. A. İnsan haklarına bağlılık, temel haklar ilkesi. Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı bir devlettir. Herkes kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. AY 12. Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına bağlılığı nedeniyle 1951 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kabul etmiştir. B. Milli devlet ilkesi. Bu ilke milli birliği ifade eder. Anayasanın 3. maddesine göre Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Türk Devleti, bütün insanları eşit tutmakla birlikte kendi milletini korumayı amaç edinmiştir. C. Demokratik devlet ilkesi. Bu ilke, demokrasi rejiminin temel olarak alındığını ifade eder ve halkın devlet yönetimine katılması anlamını taşır. Bir başka deyişle, demokrasi, devletin halk tarafından halk için idare edilmesidir. Egemenlik bir kişi veya grup tarafından kullanılamaz. İktidar, serbest seçimler sonucunda oluşan çoğunluğa verilir. Vatandaşların seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları vardır. Siyasi partiler, demokratik hayatın vazgeçilmez parçasıdır. AY 67 ve 68 Taksim 2. D. Laik devlet ilkesi. Özgür düşünce ilkesine dayanan laiklik, dinin ve devlet işlerinin ayrılması anlamını taşır. AY 24. Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Hiç kimse devletin temel düzenini din kurallarına dayandıramaz. İnanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Devlet işleyişinde din kuralları değil, hukuk kuralları uygulanır. Laik devlet ilkesi, devletin resmi bir dini bulunmadığını, dinin vatandaşlar arasında eşitliği bozamayacağı esasına dayanır. Hürriyetin varlığı, herkesin istediği dini seçmesiyle sağlanır. E. Kanun önünde eşitlik ilkesi. İnsanlar arasında eşitliğin temel ilkelerinden birisi, kanun önünde eşitliktir. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. AY 10. F. Sosyal devlet ilkesi. Anayasamızın 2. maddesinde açıkça Türkiye Cumhuriyeti'nin laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu açıklanmıştır. Sosyal devlet, sosyal adaleti, sosyal barışı ve sosyal güvenliği sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata müdahale ederek gerekli tedbirleri alabilen devlettir. Dipnot, sosyal devletin yöntemleri için bakınız yukarıda bölüm 1.3.5.2. Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler anayasanın 3. bölümünü oluşturur ve 41-65. Maddelerle düzenlenmiştir. Çalışma hakkı ve ödevi, sendika kurma hakkı, toplu sözleşme, grev ve lockout, sosyal güvenlik gibi konular bu bölümde yer almaktadır. G. Hukuk devleti ilkesi. Anayasanın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devleti kavramı yukarıda açıklanmıştır. Dipnot, bakınız yukarıda bölüm 1.3.5.2. 2. İdare hukuku. 1. Tanımı ve unsurları. İdare hukuku, devlet idaresinin örgütlenişini, işleyişini, kamu hizmetlerinin görülmesini ve idarenin kişilerle olan ilişkilerini, idari sözleşmeler ve idarenin sorumluluğunu düzenleyen bir hukuk koludur. Devlet, görevlerini yasama, yargı ve yürütme aracılığıyla yerine getirir. İdare, yürütmenin içinde onun bir uzantısı olarak düzenlenmiştir. İdare hukukunun önemli bir bölümünü oluşturan idare, kamu yönetimi örgütü ve kamu hizmeti olarak devlet faaliyetinin örgütlenmesini ve hizmetin yerine getirilmesini ifade eder. Devlet, insan yaşamında idare olarak somutlaşır. Kanuni idare kavramı, idarenin görevlerinin kanunda gösterilmesi ve idarenin kuruluşunun kanunla düzenlenmesi anlamını taşır. Dipnot, Yıldırım T. Türkiye'nin İdari Teşkilatı 1997, sayfa 1. Halk dilinde idare, bazen hükümet anlamında kullanılmakla beraber, hukuk tekniği açısından yasama, hükümet etme, icra ve yargılamanın dışında kalan her türlü kamu hizmet ve işleri idare olarak nitelendirilir. Başka bir deyişle, kamu ihtiyaçlarını gidermek için özel teşebbüs tarafından ele alınmayan işlerde örgütlenmiş kamu hizmetleri ve örgütün bütünü idare kavramı ile ifade edilir. Buna karşılık görülecek işlerin seçilmesi ve önceliği gibi konularda esas alınacak hareket yönünü gösteren siyasi nitelikteki siyasi amaçlı kararlar, idare örgütüne nazaran daha üstün durumda bulunan hükümet tarafından alınır. Dipnot: Yayla Y. İdare Hukuku 1985 sayfa 29-27. İdare görevleriyle ve kurumlarıyla bir bütündür. İdareyi işlevsel, idari faaliyetler ve örgütsel idare olmak üzere iki başlık altında inceleyebiliriz. Dipnot: Yayla sayfa 29, Gözü Büyük Ş. Yönetim Hukuku 1987 sayfa 7, Duran L. İdare Hukuku 1982. 2. İdarenin işlevi, fonksiyonu. İdare işlev, idarenin bütün faaliyet ve çeşitli görevlerinin ortak konusunu teşkil eden genel bir kavramdır. A. İdari faaliyet. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hukuk devleti ilkelerine uygun bir düzen içinde idarenin sürekli ve teknik olarak yaptığı faaliyettir. İdari faaliyetler kural olarak idare örgütündeki tüzel kişinin görevleri arasında yer alır veya faaliyetin kendisi bir tüzel kişi olarak karşımıza çıkar. Faaliyetin kesintisiz ve sürekli olması, bu faaliyetin toplumun ihtiyaçlarını düzenli bir şekilde karşılayacak bir örgüt içinde yürütülmesi demektir. Sağlık ve ulaşım hizmetlerinde olduğu gibi ihtiyacın her an hissedildiği alanlarda süreklilik ve kesintisizlik dar biçimde yorumlanmamalıdır. Buna karşılık öğretim ve sanata ilişkin bazı faaliyetlerde süreklilik ve kesintisizlik belirsiz zamanlarda görülebilir. Örneğin, bir okul veya kütüphanenin bazı dönem veya saatlerde kapalı olması, faaliyetin kesintili olduğu anlamına gelmez. İdare örgütünün dışında olmakla beraber, Danıştay ve Sayıştay gibi bazı idari yargı organlarının idari faaliyet alanına giren faaliyetleri de idare hukukunu ilgilendirir. İdari faaliyetler kural olarak kamu hukuku ilkelerine bağlıdır. Ancak idarenin özel hukuk alanına giren faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkan hukuki ilişkilerine özel hukuk kuralları uygulanır. Örneğin, bir kamu kuruluşunun bir gayrimenkulü satın alması veya kiralaması özel hukuk kuralları, bir kamu kuruluşunun tek taraflı bir idari işlemle yaptığı kamulaştırmaya ise kamu hukuku kuralları uygulanır. B. Kamu hizmetinin görülmesi ve kamu yararı. İdari faaliyetin konusu kamu hizmetinin yerine getirilmesi, amacı ise kamu yararının sağlanmasıdır. Kamu hizmeti, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek ve kamu yararını sağlamaya yönelik kısmen veya tamamen bir kamu kuruluşu tarafından veya onun gözetimi altında özel teşebbüs eliyle yapılan tüm faaliyetlerdir. O halde halkın ortak ihtiyaçlarının karşılayan kamusal görevlerin ifası, kamu hizmeti kavramına girer. Bu anlamda idare hukuku, kamu hizmetleri hukukudur. İdare hukukunun temel kavramlarından birisi olan kamu yararı, idarenin görevini yerine getirebilmesi için kişi veya belirli kişileri değil, bütün toplumu ve yerine göre belirli halk topluluklarının menfaatlerini üstün tutmaktır.